Merhaba değerli izleyiciler. A9 TV'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Oktar Hocam ve Nur Hocam'la birlikte karşınızda olacağız. Hocam bugün nasıl başlayalım?
Nöronlarla başlayalım mı? Sinir hücrelerindeki çok ihtişamlı tasarım var. Yaklaşık 100 milyar sinir hücresi var beynimizde. 100 trilyonla 1 katrilyon arası bağlantı yaptıkları tahmin ediliyor. Bu yani aklın kavrama sınırlarının üzerinde bir tasarım maşallah. Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor. Çünkü hiçbir karışıklık yok birbirine ve muhteşem kontrollü bir sistem. Görme ayrı kontrol ediliyor. Akciğerlerin fonksiyonunu kontrol ediyor. Solunum sayısını, beyin aynı zamanda kalp atım hacmini. Mesela bizi izleyenler şu anda bakıyorlar. Gelen bütün sinyaller beyin tarafından değerlendiriliyor. Oturuyorlar. Değil mi? Seyrederken yuvarlanmıyorlar çünkü dengeleri de kontrol ediliyor ama hiç düşünmeden bunu böyle yüzlerce kas ayrı ayrı tek tek hangisinin ne kadar kasılacağı, ne kadar kasılması gerektiği tayin ediliyor. Mesela çayını yudumlayan birinde bütün el hareketleri koordine bir şekilde o el alıyor barda, ağzına götürüyor. Değil mi? Hiç düşünmeden yapıyor bunu. O sırada bütün o kasların ne kadar kasılması gerektiği, hangi açıda ne kadar kasılırsa eklemin hangi açıyla o bardağı elin yaklaştıracağı, değil mi? Parmağındaki kaslar. Ondan sonra kalbin atımı sayısını belirliyor. Damarların çapını belirliyor. Hormonları düzenliyor aynı anda. Aynı anda sinir sistemindeki aktiviteleri düzenliyor. Bunların hepsi beynimiz tarafından kontrol ediliyor ve saniyede 1 katrilyon sinyal göndererek yapıyor bunu. Ve bakın hiçbir karışıklık yok. Yani her bilgisayar kullanıcısı bilir. Düşünelim kendi bilgisayarlarımızı. Sürekli olarak kilitlenir, ağırlar. Evet. Ağırlaşır.
Açıp kapatırız.
Açıp kapatırız değil mi? Yani hep sürekli bir sorunla karşılaşırız ki teknolojinin ulaştığı en son nokta. Beyin, bakın bir insan beyni 50 bin tane bilgisayar gücünde paralel çalışan birbirine. Fakat hiçbir hata olmuyor. 50 bin tane bilgisayar. Bu tabii bize Allah'ı tesbih ettirtir. Yani yaratıcının sonsuz aklını ve sanatını gösteriyor. Evet. Şimdi bakalım elektrik akımı üreten nöronları görelim. Bir nöronun ortalama genişliği 10 mikrondur. Yani 1 mikron milimetrenin 1/1'ine eşittir. Demek ki milimetrenin %1'i büyüklüğünde nöronun büyüklüğü, yani sinir hücresinin. Bir insan beyninin içindeki 100 milyar nöronu tek bir çizgi halinde yan yana getirebilseydik bu çizginin uzunluğu tam 100 kilometre olurdu. Maşallah. Bir nokta işaretine 50 tane, bir iğne başına ise 30 bin tane nöron sığdırabilirsiniz. O kadar da ufak bir yapısı var sinir hücrelerinin. Nöronların çoğunun görevi komşu nöronlardan sinyaller almak, daha sonra bunları bir başka nörona ya da hedef hücreye iletmektir. Bir nöron duruma göre kapatılıp açılan bir elektrik prizine benzetilebilir. Ancak bu küçük devreler olmadan canlılıktan söz etmek mümkün değildir. Bir nöron gövdesini ileri teknolojiye sahip bir telefon santraline benzetmek mümkündür. Ancak bu hücresel telefon santrali 0.04 ile 0.1 milimetre arasında değişen boyutlarıyla ve geniş çaplı iletişim mekanizmalarıyla günümüz dünyasında eşi olmayan bir tesistir.
Evet.
Her bir nöron binden fazla nörondan sinyal alabildiği için tek bir nöron aynı anda birkaç milyon farklı bilgiyi taşıyabilir. Bir an için sinirlerin böyle bir yapısının olmadığını düşünelim. Bu durumda her uyarının sıra ile iletilmesi gerekecek. Bu da vücuttaki hızlı ve kompleks sinyalleşme sistemini alt üst edecekti. Şeytanlar Allah'a sığınırız. Şüphesiz Allah insanlara karşı sınırsız bir fazl sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Her şeyin yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz. Evet. Allah'ın yaratmasının delillerini görüyoruz inşallah ve Allah her an yaratmaya devam ediyor. Çünkü normalde hani bazen insanlar şöyle bir yanılgıya kapılan insanlar olabiliyor ya da iddiada bulunan. Haşa Allah bir kere yaratıp sonra haşa başı boş bırakmıştır gibi öyle bir şey olmadığı çok belli. Çünkü bir kere bir düzen her an korunup kullanıyor. Yani her an devam eden bir düzen var. Kesinlikle başı boşluk yok. Yani nöronlara bakıyoruz bu şekilde. Atomlara bakıyoruz. Dün hocamız canlı yayında daha da derin anlatalım dedi hatta. Mesela 15 milyar yıldır 10 üzeri 79 ya da 10 üzeri 80 diyor bazı bilim adamları. Atom var evrende. Yani 10 üzeri 80 demek 80 tane sıfırlı bir sayıdan bahsediyoruz. 12 sıfır trilyon yapar. Bakın 12 sıfır trilyon yapar. 80 sıfırlı bir sayı kadar atom var evrende. Bazı atomlar mesela 100 elektronu var. 7 ayrı düzlemde hareket ediyorlar. Sürekli dönüyorlar. Hiç enerjileri bitmiyor. Allah'ın dön demesiyle döndükleri çok açık. Yani nereden geliyor bu enerji? 15 milyar yıldır dönüyor. 15 milyar yıldır çarpışmıyor. Ve 15 milyar yıldır bütünlükleri bozulmuyor. Yani bir şeyi yaksanız da, balyozla da vursanız, bombayla da patlatsanız, atom bombası atsanız yine atomlar bütünlüklerini koruyorlar. Elektron elektron olarak devam ediyor. Çekirdek protonları ve nötronları proton ve nötron olarak devam ediyor. Burada şimdi tabii korunup kullandıkları çok açık. Mesela bir Allah bir ayette bunu net olarak açıklıyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah gökleri ve yeri her an kudreti altında tutuyor diyor. Her an. Yani şu an Allah'ın kudreti altında gökler ve yer. Bu an yine kudreti altında, şu an yine kudreti altında. Eğer diyor Allah onları kudreti altında tutmasaydı dağılıp gider diyor ayetin devamında Allah. Onlar zeval bulurdu diyor. Yani yok olup giderlerdi. Bütün sistemin böyle olduğunu görüyoruz. Yani atoma baktığımız zaman bu şekilde insan vücudu böyle olduğunu gösteriyor. Beyin de böyle olduğunu gösteriyor. Sinir hücrelerini gördük biraz önce. Demek ki her an yaratılış var. İşte Kur'an'da bildirilen bu. Bu gerçeği bildiriyor Allah. Sürekli yaratılmak, yaratılıştan bahsediyor Allah. Halkı sürekli yaratılmak, yaratılmakta olan diyor. Yani hep sürekli yaratılış var. Anan yaratılış var Allah katında inşallah.
Evet inşallah. Hakikaten öyle. Zaten öyle olmasa Allah'ın ayette bildirdiği gibi zeval bulurlar diyor Allah. Çünkü zeval bulmasınlar diye her an Allah kudreti altında tuttuğunu söylüyor. Canlı cansız her atomu. 10 üzeri 79 tane atomu ve onun içerisindeki elektronu, protonu ve onu oluşturan kuarkları da dahil olmak üzere bizim bildiğimiz bunlar. Bilmediğimiz başka etmenler varsa onları da Allah zeval bulmasın. Yani düzen bozulmasın. Uyumsuzluk uygunsuz hale o düşmesin. Sistem en mükemmel şekilde devam etsin mesih için Allah her an kudreti altında tuttuğunu net bir şekilde belirtiyor inşallah ayetlerde de. Şimdi düzen ve uygunluk Allah'ın mükemmel yaratılış sanatı. Mesela az önce doktor hocam birçok hareketi yaparken bizim zaten hiç düşünmediğimizi, bunun refleks gibi hareket ettiğimizi, aslında çok ayrıntılı ve dikkatli ve detaylı hesapların yapıldığını, mesela bir bardak suyu içmekte bile, bir kağıdı kitabı okurken bile veya bir yere baktığımızda onu görürken üç boyutlu görmemizin bile hepsinin aslında çok detaylı ve ileri teknolojiye sahip insan vücudu ve birçok canlıların mekanizmaları da aynı. Mesela burunla ilgili bir şimdi sunum göstereceğim. O da ayrı bir konu. Normalde kokuyu alıyoruz, hemen kokluyoruz ama nasıl detaylı olduğunu şimdi hep beraber görelim. Burunda kimyasal analiz merkezi koku alma. Trilyonlarca moleküle geçit olan burnumuz, çünkü burnumuzdan birçok molekül sürekli her nefes alışımızda geçiyor. Zira günde tam 23.040 defa nefes alıyoruz. Aynı anda çok önemli bir işlevi daha gerçekleştiriyor. Ne yapıyor? Koku alıyor. Yani birçok trilyonlarca farklı molekül giriş yapıyor ama bunlardan bazıları koku bilgisi içeriyor. Bundan ne tarz bir koku olduğunu burnumuz hemen idrak edip ne yapıyor? Kokuyu beyne iletiyor. Tek bir nefeslik hava milyar kere trilyon sayıda molekülden meydana gelir. Maşallah çok muazzam rakamlar. Özel kemikler yani türbin kemikleri adıyla adlandırılan bu kemik, burnunda bulunan bu kemikler havanın bir kısmını koku alıcı bölgeye yönlendiriyorlar. Koku molekülleri burun boşluğunun üst bölümünde bulunan koku algılayıcı bölgeye varıyor. Moleküller şu an seyahatte. Burası burun deliklerinden yaklaşık olarak 7 cm içeride ve yukarıdadır. Şu an şekilde gördüğümüz gibi nefes aldığımızdan sonra 7 cm'lik bir yolculuktan sonra ancak koku alma merkezine ulaşabiliyor. Neler? Moleküller. Koku bölgesi adeta bir kimya fabrikası gibi durup dinlenmeksizin çalışıyor. Çevredeki kokuları tahlil ediyor. Geceleyin uyku halinde olduğumuz zaman bile duman gibi zararlı bir kokuyu fark ederek hemen bizi uyandırıyor ve uyarıyor. Bu benzersiz bir tesistir ki 10 binden fazla kokuyu teşhis edebilir. 10 binden fazla kokuyu teşhis edebilir. Üstelik mükemmel bir doğruluk oranı ve duyarlılıkta çalışır. Maşallah bakın. Şimdi molekül nereye ulaşıyor dedik? Koku alma merkezine. Şimdi bir şekilde koku alma merkezinin ne olduğunu görüyoruz. Ne görüyoruz orada? Bir takım sinir hücreleri var. Bazı dokular ve dokuları oluşturan hücreler var. Bunlardan bazıları da reseptör hücre. Yani algılayıcı ve kokunun analizini yapabilecek şekilde dizayn edilmiş özel hücreler, vücut hücreleri. Bunlar gelen molekülü, yani molekül dediğimiz çok çok küçük maddenin parçaları. Bunu analiz ediyor, bundan bir koku elektriği çıkartıyor. Ya koku algısı oluşturuyor. Yani algı dediğimiz kol elektrik diyoruz. Buradaki elektriğin üretimini bu hücreler yapıyor ama 10 bin farklı teşhiste, 10 bin farklı türde bir algı kapasitesine sahip. Kim oluşturuyor? Hücreler oluşturuyor. Ya zahirde biz bunu böyle görüyoruz ama normalde şu dokuların bunu yapamayacağı çok açık. Çünkü rakamlar çok büyük. 23.040 tane farklı molekül burnumuza giriyor. Burnumuz bunların hangisinin koku molekülü olduğunu anlıyor. Ve bunların içinde de 10 bin ayrı çeşitten bir tanesini mesela teşhis edip bu gül kokusu diyor mesela. Bu is diyor. Yangın var diyor. Mesela duman kokusu diyor. Böyle bizim bildiğimiz birkaç 10 bin farklı çeşit kokuyu da ayırt edebiliyor maşallah.
Böyle aslında orada şimdi şöyle bir şey akla gelebilir. Öyle değil. Ondan çok daha kompleks. Mesela her molekülün kendi alıcısı var. Ona bağlanıyor. O kokuyu işte öyle değil. Şimdi biraz önce de bahsettik. Birçok koku birçok molekülün karışımından oluşuyor. Mesela değil mi? Kahvenin diyelim 100 çeşit molekülden oluşuyor kokusu. O zaman o burundaki algılayıcı alıcı hücrelerin bir karışımı uyarılıyor. Yani bir tane hücre uyarılmıyor. Birçok alıcı aynı anda uyarılıyor ve onların karışımından, toplamından bir koku ortaya çıkıyor. Başka bir koku molekülüyle ilgili bir konu olduğu zaman veya moleküllerin toplamı olduğu zaman başka hücre topluluğu uyarılıyor, alıcılar uyarılıyor ve onların karışımından ortaya bir koku çıkıyor, algı çıkıyor. Bu yani kompleksiteyi çok daha arttırıyor o zaman. 10 bin çeşit koku var fakat ona göre 10 bin çeşit alıcı yok. Değil mi? Birçok evet. Koku zaten işte ekmek diyelim 70 tane ayrı molekülden oluşuyor kokusu. Fakat onların karışımından ortaya çıkan bir koku var. O birçok alıcıyı aynı anda uyarıyor. Hücre topluluğunu aynı anda uyarıyor. Ve bunların toplamından bir koku ortaya çıkıyor.
Evet. Ya daha da kompleks söylediğim
evet. Gibi. Yani muhteşem bir sistem var orada ve bunlar birbirinden ayırt edilebiliyor. Ya ayırt etmesi de çok önemli. Yani şimdi işte 70 tane molekül bu alıcıları uyarıyor. Alıcılar topluluğunu. 100 tanesi bunları uyarıyor. Fakat beyin bunları algı olarak birbirinden ayırabiliyor. Birine kahve kokusu diyor, birine ekmek kokusu diyor. Ya da birine çilek kokusu diyor. Öbürüne parfüm kokusu diyor ve parfümleri de birbirinden ayırabiliyor. Mesela bir parfümde yüzlerce molekül kullanılıyor. Yüzlerce çeşit değişik ama moleküller kullanılıyor. İşte sitrus şeyi alınıyor, öbürü nane konuyor. Baharatlılar olanlar var, tahta gibi olanlar var. Böyle değil mi? Coca-Cola kokusunu andıranlar var. Ama onların hepsinin toplamını ayıracak bir beyin sistemi yaratılmış. Algılayıcı bir sistem yaratılmış. Sistemin mükemmelliği burada zaten. Ve net olarak ayırıyor. Yani değil mi insan sağlıklı olduğu sürece, bir hasar olmadığı sürece inşallah Allah'ın dilemesiyle mesela portakal kokusuyla muz kokusunu birbirine karıştırmıyor. Değil mi? Gözünü evet. Kapasa bile getirseler kokladığı zaman bu portakal diyor işte ya da bu çilek diyor ya da bu gül diyor mesela.
Evet, evet. Aslında özür dilerim. Şöyle bir durum da var aslında birçok insan içinde, hayvanlar içinde hayatta kalmayı da sağlıyor zaman zaman. Yani şimdi koku alarak yaşayan, iz sürerek yaşayan hayvanlar var. Ama biliyorsun insan koku alarak avlanmıyor. Bu derecede değil. O derecede olsaydı mesela insan burnu aşırı hassas olsaydı bu sefer yaşanmayacak bir durumda olabilirdi. Ama bazı hayvanlar var koku alarak hayatta kalıyor, koku alarak kaçıyor, evet. Düşmanlarından kaçıyor. Ama insan da yaşayabileceği düzeyde koku alıyor. İşte kötü kokuları alıyor, güzel kokuları alıyor. Buna göre işte beyninde diğer duygular oluşuyor. İşte güzel bir yiyeceğe karşı aldığı koku beyninde başka bir haz yaratıyor. İşte kötü aldığı bir koku başka bir duygu yaratıyor. Bu duyguya da dönüşüyor ayrıca.
Tabii, çok önemli. Tad almayla koku birbirine çok bağlı zaten. Evet. Mesela koku alma durumunda bazen hasar oluyor. Koku alma sinirleri beynin alt kısmında gider. Bazen işte trafik kazası geçirdiğinde bir işte kafa travması deniyor böyle. O burundaki sinirlerin geçtiği yerlerde bir hasar olduğu zaman, delikli bir sinir içinden kemik içinden geçiyor. Ya da o koku sinirlerinde bir hasar olduğu zaman tat alma duyusu çok önemli ölçüde bozuluyor kişinin. Tat da alamıyor pek. Çünkü kokuyla tat birbirine çok bağlı merkezler. Beyin içinde çok önemli bağlantıları var. Siz bir şeyin tadını alırken, mesela köfte yerken köftenin kokusunu da alıyorsunuz. O sizin aldığınız tat almayı sağlıyor. Evet. Köfte, yani kokuyu kaldırın, köftenin tadı da kaybolur.
Kayboluyor, evet. Bir izleyicimiz, arkadaşımız vardı. Burnuna ameliyat olduğunu anlatmıştı. O esnada tat da alamadığını söylemişti hakikaten. Evet. Tam buna canlı bir örnek oldu. O koku çeşitlerinin nasıl algılandığıyla ilgili sunumumuz zaten devam ediyordu. O kısımda şimdi gösterelim. Kokunun kaynağını oluşturan koku molekülleri değişik şekil ve boyutlardadır. Tam da söylediğin gibi. Örneğin L karbon ile D karbon molekülleri arasında çok küçük bir fark vardır. Bu denli benzerliğe rağmen burnumuz söz konusu iki molekülü rahatlıkla ayırt edebilir. Bunlardan birincisini kimyon, ikincisinin ise nane benzeri bir koku olduğunu bize bildirir. Hassas, çok hassaslıkta. Koku farklı moleküllerden meydana gelebiliyor. Farklı moleküllerin birleşmesi gibi olabiliyor söylediğin gibi. Bizim tek bir koku olarak algıladığımız aslında çok sayıda farklı molekülün meydana getirdiği bir etkidir. Beyaz ekmek kokusu yaklaşık 70 değişik koku molekülünden oluşur. Yani evet, bir kombinasyon söz konusu hakikaten. Kahvenin kokusunda da en az 150 ayrı kimyasal maddenin bileşiminin sonucu olduğunu tahmin edilmektedir. Kaliteli bir parfüm 500 civarında farklı maddenin karışımından meydana gelir.
Şimdi böyle bir durum söz konusu olduğunda birbirine karışması gerekir. Yani 100 tane molekül bir yerde var, 150 tane molekül bir yerde var. Yani Allah'a tenzih ederim. Böyle bir sistemde olay çorbaya dönmesi gerekir. Yani ayırt edemezsiniz. Yani 100 molekülün, 50 molekülün toplamından nasıl ayırt edeceksiniz? Tek tek olsa moleküller, tamam. Yani bu molekül ayrı, bu molekül farklı ayırt ediyorsun. Ama 100 tane molekülden oluşan bir grup var, 50 tane molekülden bir grup var. İkisinin ne kadar farklılık olduğunu arasında ayırt etmek için sistemin mükemmelliği burada zaten. Evet. Allah'ın yaratmasının sanatı. Evet. Ortaya çıkan toplamdan bir koku meydana geliyor. Beyin onu o şekilde algılıyor. Onu kahve kokusu olarak ayırt ediyor. Onu da ekmek kokusu olarak ayırt ediyor. Maşallah.
Evet, bu zaten sinir dokularıyla da birebir alakalı bir konu. Şimdi bir ayet var. Onu söyledikten sonra onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. İnşallah. Allah Câsiye Suresi 4. ayette şöyle buyuruyor. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiye inanan bir kavim için ayetler vardır buyuruyor Allah. Şimdi kesin bilgiye, yani Allah'ın varlığına biz inanıyoruz. Ve burada hakikaten çok büyük yaratılış hikmetleri var. Mesela şimdi bir önceki sunumumuzda neden bahsettik? Sinir hücrelerinden bahsettik değil mi? Yani nöronlardan bahsettik. Şimdi orada bir slide hemen gösterelim. Sinir ağının normal çok karmaşık, değil mi? Çok kompleks, birbiri içerisine girmiş ve hepsi birbiriyle bağlantılı elektrik kablosu gibi çalışıyorlar. Yani mesela burundan çıkan, doktor hocam söyledi, reseptör hücrelere bağlı sinir dokusu, sinir kablosu beynin belli bir bölgesine giderken tek ve bağımsız bir kablo olarak gitmiyor. Birbirine binlerce bağlantı yapmış, çok girift ve kompleks bir sistemin içerisinde yolculuk yapıyor. Yani bu mesela bu şu an stüdyoda da mesela birçok kablo var ama mesela bilgisayarın kablosu ayrı, güce bağlı. Onun kablosu ayrı, güce bağlı. Hayır, bizim beynimizdeki sistem tam böyle değil. Mesela bu kabloya onun da bir kısmı bağlanabiliyor. Başka bir yerden gelen veri kabloları da bağlanabiliyor. Diğerleri de bağlanabiliyor. Ve beynin içerisinin tamamının böyle sinir ağlarıyla sarıldığını ve çok kompleks olduğunu görüyoruz.
Evet. Yani şunu bir mukayese kabul etmez. Burada şimdi toplasanız 100 tane kablo var. Değil mi? Bayağı karışık bir sistem. Onu anlamak için özel uzman olmak gerekiyor. Yani elektrik işlerinden anlayacak, buradaki aletlerin sistemini bilecek, değil mi? Herhangi bir kişi gelip onu ayırt edemez. Bakın, bir tane sinir hücresi 10 bin tane bağlantı yapıyor. 10 bin tane ayrı sinir hücresiyle bağlantı yapıyor. Diğer hücresi de 10 bin ayrı sinir hücresiyle bağlantı yapıyor. Bir 100 milyar sinir hücresi de 1 katrilyon bağlantı yapıyor.
Ve sürekli de bir iletişim var. Evet. Sürekli bir akım var. Bağlantı yerleri de şöyle şekilde gösterdiğim gibi. Bunlara da sinaps boşlukları deniyor. Tam bu burada mesela ayrı bir mucize. Elektrik buraya kadar geliyor. Bağlantının olduğu yere kadar. Burası bir sinir hücresi, burası da diğer sinir hücresinin başladığı yer, şurası da bittiği yer. Bu arada kimyasal forma dönüşüyor elektrik. O anda elektrik artık orada son durak oluyor. Daha sonra vesiküller içerisinde o paketleniyor, o elektrik, oraya gelen elektrik. Karşıdaki sinir dokusunun yine o vesiküle has olan bölgesine gidiyor. Orada o paket tekrar açılıp tekrar elektriğe dönüp devam ediyor. Maşallah. Dolayısıyla sistem aşırı derecede kompleks. Yani maşallah. Burada biz düz elektrik ve tek bir kablonun bağlantısının değil, kompleks kimi yerlerde de kablonun artık olmadığı, kimyasal formda seyahat eden vesiküllerin olduğu bir form görüyoruz. Yani çok belli ki oradaki sırf elektrikle veya bu kimyasal formla bu algı olacak şey değil.
Evet.
Allah'ın ruhunun varlığıyla bunlar bir anlam kazanıyor. 10.000 tane koku, kahvenin kokusu, değil mi? Gülün kokusu, çiçeklerin kokusu, türlü türlü kokuların varlığını Allah o an yaratmasıyla anlam kazanıyor ancak bizde. Yoksa bu tip veri iletimindeki mükemmellikle, değil mi, çok çok güzel kokuların oluşması pek de vuku bulmayabilir.
Evet. Hocam az önce gösterdiğimiz şeyde mesela ekmek için diyoruz 70 tane molekül. Mesela birbirine benzer moleküllerden meydana gelen farklı şeyler var. Biz ama bu ayrı ayrı molekülleri şey yapmıyoruz, koku almıyoruz. Biz onu ekmek kokusu olarak alıyoruz. Bunu ekmek kokusu olarak almadığımızı düşünelim. Ya da onun köfte kokusu olmadığını. Bütün hepsini ayrı ayrı koku aldığımızı düşünelim. Yine hayat yaşanmaz hale gelirdi. Tek tek her şeyin kokusunu ayrı ayrı aldığımızı öyle almıyoruz ama, değil mi? Ekmek kokusunu alıyoruz biz. Evet. İşte köfte kokusunu alıyoruz. Belki atıyorum ekmekle buna benzer başka bir maddenin içinde bulunan moleküller aynı olabilir. Ama kokuları farklı birleşince biz o bütün kokuyu alıyoruz. Ekmek kokusunu biliyoruz. Bir değil mi?
Evet, doğru. Ayrı ayrı olsa farklı koktu.
Algı olarak yarattığı için dilediği şekilde tecelli edebilir. Yani dilediği şeyi Allah. Hepsi, bütün madde atomlardan oluşuyor. Beynimiz de atomlardan oluşuyor. Yani atom atomun kokusunu alamaz ki. Yani bu hem mantığa hem yani bilimsel olarak da bir, o zaman ruhun varlığı bir gerçek. Yani insan bilimsel olarak da baktığı zaman mesela dışarıda koku molekülleri dediğimiz, değil mi? Parfüm diyorsunuz. Atomlardan evet. oluşuyor. Atom neden oluşuyor? Bütün atomlar protonlardan ve nötronlardan oluşuyor. Elektronlardan oluşuyor. Protonlar var, elektronlar var. Bütün atomların protonları ve elektronları birbiriyle birebir aynı. Sadece sayıları farklı birbirinden. Şimdi dışarıdaki protonları ve elektronları, beynimizdeki protonları ve elektronların koklamadığı açık. Görmediği de açık. Duymadığı da açık. Değil mi? Ses olarak algılıyor. Yani bir atom, atomun ses olarak algılar mı? Tabii ki algılanmaz yani. Burada işte Allah'ın ruhun varlığı, Onur Hocam'ın söylediği. Algıyı yaratıyor Allah. Ve o algıyı ruhu, kendi ruhundan üfürdüğü ruha algılattırıyor.
Algılattırıyor.
O da insan, benim diyor. Hocamız çok önemli bir şey daha söyledi dün. Ona da değinelim inşallah. Şimdi insanın ruh olarak var insan. Bu çok net yani. Allah bildiriyor bunu. Teknik olarak baktığımızda zaten çıkıyor bu. Yani atom atomu koklamaz, atom atomu görmez. Onun dışında bir varlık var. Madde olmayan bir varlık var, atom olmayan. O da ruh, insanın ruhu işi inşallah. Ruhun ne olduğunu kavrayamıyoruz tabii. Allah o bilgiyi vermemiş bize. Allah'ın bildiği gibi bilemeyiz. İnsanın ruhu, ruhum dediği, yani benim dediği Allah'ın ruhu. Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Demek ki ruhun sahibi Allah. Hatıraları sahibi de Allah demişti hocamız dün. Hatıralar sahibi olan da Allah. Kolumuz, vücudumuz, bedenimiz, her şeyin sahibi Allah. Ne ait insana olan, ait olan ne var? Zaten şey ruh benim dediği Allah'ın ruhu inşallah. Bunu hiç unutmamak lazım. Yani şüksüz bir iman için maddenin gerçeği çok önemli. Tabii biz yaratılıştaki delillere bakıyoruz. Allah çok detaylı bir sanatla yaratmış. O bize Allah'ın sonsuz aklını gösteriyor inşallah. Ama maddenin hakikati Allah'ın sonsuzluğunu ve mutlak varlık olduğunu gösteriyor bize inşallah. Çok önemli konu onun için. Sürekli hocamız da üstünde duruyor. Allah mutlak. İnsan gölge varlık. Anan yaratılıyor. Ve Allah'ın ruhuyuz biz. Var olan Allah. Yani mutlak olan Allah'tır. İnsan o an hatıralarıyla, hafızasıyla yaratıldığı için, o bilgilerle yarattığı için Allah insan kendini var zannediyor. Biz Allah'ın varlığında yokuz aslında inşallah. Mutlak olan Allah. Evet. Ama Allah üstün sanatıyla var olduğundan da emin oldurttu bir insanı. Bu da Allah'ın muhteşem yaratma sanatı maşallah.
Evet maşallah. Zahiren de bakıldığında da Allah zaten kusursuz yaratıyor. Öyle bir konu var hakikaten. Olayın teknik boyutu da mükemmel. Ama teknik boyutun ulaştığı artık son noktada hakikaten ruhun varlığını, metafizik boyutu olduğunu, yani yaratılış olduğunu artık bugün bilim buluyor. Çünkü tekniğin artık hakikaten ne kadar mükemmel de olsa, ne kadar güzel ve uyumlu da olsa, en sonunda artık açıklanabilecek bir durumdan çıkıyor. Mesela bunu en güzel o kuantum teorisiyle uğraşan kimyacılarda görüyoruz, fizikçilerde görüyoruz, atom fizikçilerde. En son denilen konu şu: madde her neyse maddeden yapılmamış diyor. Proton ve elektronların dönmesiyle böyle renkler oluşamaz. Proton ve elektronların çevremizde bileşikler oluşturmasıyla böylesine güzel kokuları biz duyamayız. Yani kimyasal bağlantılar ve bu teknolojik, yani bu kompleks yapılar ancak bize yapının kimyasını ve fizik teorilerini ve analizini gösterebilir. Ama ortamdaki ahengin, ortamdaki sanatın, ortamdaki güzelliğin, ortamdaki mantığın, değil mi, olması ancak hepsine hakim bir kudretin bize onu o şekilde göstermesiyle ancak anlam kazanır. Yoksa laboratuvarda mesela bulunabilecek bir yeni bir mesela güzel bir şey olmuyor, güzel bir oran olmuyor. Ancak tümünün ahenkle çalışması, burunla dilin ahenkle çalışmasıyla lezzet ortaya çıkıyor mesela, evet. Değil mi?
Evet.
Tek başına her ne kadar harika ve detaylı reseptör hücreleri de olsa, sinir dokuları da olsa, bunların uyumu ve totalinde bir ahenk olmazsa o zaman güzellik ortaya çıkmıyor.
İnşallah. Ya tabii şunu unutmamak lazım. Mesela Allah her gün delilini gösteriyor. Şimdi rüya görüyoruz, değil mi? Rüyada da koku alıyor insan. Çok net yani. Bütün algılarını işlettiriyor Allah, gösteriyor. Rüyada algılıyor insan. Koku aldı mı? Koku alıyoruz. Peki rüyada koku alırken biz, herhangi bir koku molekülü var mı?
Yok.
Yok. Burun var mı? Burun da yok.
Yok.
Beyin var mı?
O
beyin
da
de yok. Ama çok net kokuyu algılıyor insan. Ses de duyuyor.
Dokunuyor, nesnelere dokunuyor.
Nesnelere dokunuyor. Hangi elle dokunuyor? Görüntüdeki eliyle dokunuyor, değil mi?
Ya da hangi nesnelere?
Hangi nesnelere dokunuyor? Çok güzel, maşallah. Bunu unutmamak lazım. Yani Allah'ın koku algısını yaratması için koku molekülüne ihtiyacı yok.
Evet.
Ses için de ses molekülüne ihtiyacı yok. Görüntü için de fotonlara ihtiyacı yok. Zaten çok net olarak anlaşılıyor yani. Allah rüyayı çok özel delil olarak yaratılmış. Bunu da her gece bu delili göstertiyor insanların anlaması için inşallah. Derin düşünmek çok önemli. Hep onu söylüyor Allah inşallah Kur'an'da. Kur'an'da emrediyor Allah derin düşünmeyi. Derin düşünen insanın inşallah o zaman tam iman, kamil iman için çok önemli vesileler bunlar inşallah. Hı. Ama derin düşünmek de olur. Yani insanın Allah dikkatli olmayı emrediyor Kur'an'da. Dikkat edin diyor Allah. Değil mi inşallah? Derin düşünmeyi emrediyor. O şekilde insan tam olarak Allah'a kamil imanla iman edip Allah'ın sonsuz varlığını kavrayabilir. Bir de hocamız bir şey daha söyledi çok önemli dün. Allah'tan korkmak için mesela dedi, Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemeyen bir insan cehennemden korkmaz dedi. Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemeyen bir insan haşa Allah'tan korkmaz. Allah'ın gücünü hakkıyla takdir etmek gerekiyor. İşte biz bu bilimsel deliller, iman hakikatleri bunları tabii Allah bize en başta insan kendine tebliğ yapıyor. Kendi sesi diye bir ses algılıyor. Evet. Onun kendi sesi olduğunu varsayıyor inşallah. Allah'ın yarattığı bir ses halbuki o. Kendi konuştuğunu varsayıyor, düşünüyor. Allah konuşturuyor. En başta kendisi için anlatıyor, kendisi dinliyor inşallah. Allah'ın ilham ettikleriyle. Ama bunlar çok önemli detaylar. Allah'ın yarattığını gösteren ve Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu gösteren detaylar. Her şeye hakim Allah. Sonsuz güç sahibi. Yani Allah'ın gücünün sınırı yok. İnsanın kavrama sınırlarının ötesinde. Bir örnek daha verdi hocamız. Dünkü program maşallah her program öyle de. Şimdi dün olduğu için hemen akılda daha kolay kalıyor inşallah. Mesela şunu söyledi hocamız. Dedi ki Allah sonsuzu yaratıp bitirmiş. Bu çok net bir gerçek inşallah. Çünkü Allah katında zaman yok. Sonsuzda birinde Allah sonsuzluğu yaratmış. Örnek olarak da şunu söylemişti hocamız. Mesela 700 trilyon senesi bizim için yaratılmış, şu anda 700 trilyon senesinde ne yediğimiz, ne içtiğimiz, ne konuştuğumuz belli Allah katında. Yaratılmış, bitirilmiş. 700 katrilyon seneki yaptıklarımız ahirette yine yaratılmış, bitmiş. Allah'ın gücünün sınırı yok inşallah. Sonsuz güç sahibi Allah. İnsanın yani tamamen kavrama sınırlarının dışında inşallah. Bunu bilmek çok önemli ama inşallah.
Evet, yani bu harikalığı Allah bize böyle anlayabileceğimiz, yani çok net bir şekilde kavrayamasak da bu gerçeği bilebileceğimiz şekilde bize gösteriyor Allah inşallah. O ki onun büyüklüğünü görebilelim diye. Yoksa hakikaten insan kavramasının, değil mi, aklının üstünde bir konu inşallah. Ama dünyadaki uyumluluk ve güzelliklere tekrar bir sunumla devam edebiliriz.
Evet. Evet. Allah bir de tabii yani şimdi maddenin gerçeğine bakıyoruz ama bir detaylarla yarattığını bilmesini istiyor inşallah. Çok kusursuz yaratılış olduğunu inşallah. Mesela devam edelim şimdi. Bu nöronlardan bahsettik, sinir hücreleri. Onunla ilgili bir filmimiz var. Bakın onlar şöyle işliyorlar. Text is the brain's crowning glory. Bu beynin yapısı. Beynin böyle bir korteks denilen bir tabakası var. Sinir hücrelerinin yoğun olduğu bir yer. Bu beyaz kısımlarda da sinir lifleri gidip geliyor. Among its roles, the cortex is our reality check. It filters and orders the outside world for us. Bunların bir kısmı işte hareketleri düzenliyor. Bir kısmı hareketlerin algılanması yeri, duyma, işitme, görme. Beynin değişik bölgelerinde merkezler var. The cortex is also the human thinking cap. All our plans, thoughts and ideas originate in this layer.
Mercimek mevkiindeki yer.
Evet. Burada sinir hücrelerini görüyoruz.
Görme merkezi değil mi? Görme merkezi. A piece of cortex tissue no larger than a pinhead
can house 30,000 of these cells. Yani bir top iğne başı kadar bir yer 30,000 tane hücre barındırabiliyor. Each neuron has a job to communicate with other neurons. Sinir hücreleri bakın hep başka hücrelerle bağlantılar yapıyor. Ama bazen bu 10,000'lere çıkıyor bu sayı. Ya yani burada çizmesi bile çizemezsiniz yani. Evet. 10,000 tane bağlantıyı çizemezsiniz bile. Ama bakın bir sinir hücresi milimetrenin %1'i 10,000 ayrı hücreyle bağlantı yapıyor beyinde. Ya kalemle çizseniz çizemiyorsun çünkü kalemin çizdiği çizgi bu bağlantılardan daha kalın. 10,000 tane çizgi çizemezsiniz o küçücük alanın içerisine. Bir kere milimetrenin %1'ine 10,000 tane çizim yapamazsınız zaten. Teknik olarak mümkün değil. Evet. Teknolojik olarak. Ama Allah bunu yerleştirmiş ve kusursuz.
Bir de hepsine elektrik gidiyor. Yani elektrik böyle iletici belki kaçak olabilecek, iletmeyecek bir şey. O da olmuyor. Yani bir elektrik başkasına sıçrayıp elektrik kaçağı da oluşturmuyor.
Şimdi bu elektrik sinyalleri nasıl atladığını göreceğiz. Sinapslar diye aralıklar var. Ama unutmayın. Milimetrenin %1'i üzerinde 10,000 tane sinaps oturuyor. Şimdi bu nasıl bir teknoloji ya? Aklın kavrama sınırlarının ötesinde maşallah. Devam edelim. The long spiny branches of the networks create a neural forest of astounding intricacy. Neurons use these communication lines to talk to each other with electric and chemical signals. Ya burada tabii böyle büyütülmüş falan böyle değil. Milimetrenin %1'i bakın şu hücre. Milimetrenin %1'i hücreden 10,000 tane ayrı bağlantı çıkıyor ve buna da 10,000 tane bağlantı geliyor. Binlerce bağlantı geliyor. Milimetrenin %1'ine. Bunun gibi 100 milyar tane var.
Beyinde değil mi?
Evet, bir katrilyon bağlantı yapıyorlar. Subhanallah. Here under microscope are two neurons linking up. Bakın, bu sinaps denen böyle kesecikler var. Yani elektrik sinyalleri bir sinir hücresinden diğerine bu keseciklerin üzerinden diğer hücreye atlıyor. Ama ikisi birbirine değmiyor aslında. İkisinin arasında bir aralık var. Bakın değmiyor birbirine. Aralık var aralarında. O aralıktan atlıyor. Nasıl atladığını gösterecek şimdi. Biraz daha yakında. Birinden diğerine atlayışını gösterecek. Evet, mesaj geliyor, elektrik sinyali olarak geliyor. Burada bir takım kesecikler var. O kesecikler gidip zarla birleşip içindeki kimyasal molekülleri salgılıyor. Kimyasal moleküller atlayıp gidiyor diğer sinir hücresindeki alıcılara tutunuyor.
Belli bir alıcısı var.
Ve geri elektrik
var,
hücresi, elektrik olarak devam ediyor. Allah'ın üstün sanatını görüyoruz burada.
Ve çok hızlı oluyor bu sistem.
Yani çok hızlı oluyor. Tekrar düşünelim, bakın milimetrenin %1'inde 10,000 tane böyle bağlantı olabiliyor bunun gibi. Milimetrenin %1'inde. Small sacs that store chemical molecules. When stimulated, these sacs release their molecules, which cross the cell membrane into the synaptic gap. An electric zap. Evet. Burada elektriklerin nasıl atladığını gördük. Bu şimdi bize Allah'ı tesbih ettiriyor. Yani sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının yaratmasının sanatını görüyoruz biz burada.
Mesela bu göz sinirlerindeki atlamayı mesela gösterdiğini düşünelim ki orada aynı sistem var. Oradaki vesikül hareket eden vesiküller binlerce vesikül hareket ediyor. Bunlardan bir tanesi mesela, çünkü sürekli bir akım var. Böyle anlaşılabilsin diye bu tip animasyonlarda bir tane elektrik akımı geliyor, sönüyor, öbüründen devam ediyor. Öyle normalde o kadar basit bir sistem değil. Geliyor, binlerce vesikül öbür tarafa geçiyor. Her bir vesikülde de ayrı bir bilgi var. Mesela az ışık, çok ışık, az mavi, çok mavi, çok yeşil. 10 milyon tane rengi algılayabiliyor insan gözü. 10 milyon tane ayrı veri demek bu. Oradan işte bu çok ayrı veriler geçiyor. Işık verileri geçiyor, onlar geçiyor. O sırada kulaktan türlü türlü seslerin ayrı ayrı vesikül bilgileri geçiyor. Ne olarak? Vesikül. İçinde ne var? Bazı proteincikler. Bu mu ses yani? Proteini açıp bakıyorsun. O mu mavi rengi anımsatan şey? O mu üçüncü boyut yani? Çok belli ki ruha Allah bunu algılattırıyor, öyle yaratıyor. Ya yani yoktan anan var ediyor. Yoksa vesikülün içindeki protein mi bize mesela Ender hocamın şeklinde o mu tarif ediyor? Yani ondan mı oluşuyor? O molekülden mi oluşuyor yani? Değil mi? O molekülün algısından bu kadar güzel bir şey oluşması tabii ki beklenemez.
Tabii.
Bu ancak Allah'ın ruhunun yoktan var etmesi, yaratılış da olabilecek bir şey inşallah.
Evet. Yani ruhun varlığı, bakın Darwinistler bu konuda hiç bahsetmezler. Çünkü ruhun varlığı
bitiren bir şey.
Evrimi, materyalizmi toptan ortadan kaldırıyor. Yani insan bir kere ruhun varlığı bize hep algılarıyla muhatap olduğunu, değil mi? Ruh madde değil zaten, maddenin dışında. Maddenin bir algı olarak yaratıldığını Allah, değil mi? Onun da ruhu algılattırıldığını gösteriyor inşallah. Yani bilimsel olarak düşündüğü zaman insan mutlaka bu sonuca varıyor.
Evet.
Artık bir şey söylemeye gerek yok zaten. Yani madde algıysa o zaman neyin evrimi ya da materyalizm neyin nesi yani, değil mi? Hayal inşallah. Bir hayali varsayarak onun üzerinden bu hayalin kendi kendini organize ettiğini iddia ediyor Darwinistler. Ve kepazeliğe bakın.
Evet.
Hayal olan bir şeyin hayalin kendi kendini organize ettiğini, yani böyle olayın derinliğine bakıldığında kepazeliğin boyutu
tesadüfen yani, kendi kendini organize ettiğini. Değil mi? Hayalin tesadüfen kendi kendini organize ettiğini söylüyorlar.
Var. Yani algı olarak var. Algı yaratan Allah işte. Bu sistemin yaratıcısına Allah diyoruz biz inşallah. Allah kendi verdiği ismi inşallah, Allah'ın kendisine. O sistemin yaratıcısına Allah inşallah. Çok açık bir şekilde belli. Ama ruhun varlığını bilemezsiniz diyor Allah. Size diyor şeytanın, Allah'a sığınırım. Sana ruhtan sorarlar. De ki diyor çok az bilgi verilmiştir inşallah. İnsan ruhun varlığını Allah'ın kendisini bildiği gibi bilemez inşallah. Çünkü çok sınırlı bir akılla yaratmış Allah. Bize bildirdiği kadarını biliyoruz biz ancak Allah'ın. Bize verdiği bilgi kadarını inşallah. Bizim için önemli olan kısacık bir dünya hayatı var. İmtihan yeri burası. Allah katında da imtihan yok. Yani imtihan bizim için var. Allah yaratıp bitirmiş. Allah için haşa bir sürpriz yok. Allah insanı ya cennette yaratmış ya cehennemde sonsuz hayatını yaratıp bitirmiş inşallah. Bizim i̇nşallah. 700 trilyon sonraki davranışlarımız da belirlenmiş, evet. Yaratılmış, bitirilmiş. 700 katrilyon sonra senesi de inşallah. Dolayısıyla Allah bizim sadece bunun farkında olmamızı istiyor inşallah. Eğer diyor şeytandan Allah'a sığınırım, iman edip şükrederseniz Allah azabınıza ne yapsın,
evet,
inşallah.
Evet, şimdi kısa bir aramız var, sonra tekrar devam edeceğiz. Merhaba değerli izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım bir izleyici sorusu var hocam da. İzleyicim merak
okuyalım.
Etti.
Bir Azerbaycan'dan kardeşimiz. Selam, aleyküm selam. Ben Azerbaycan'dan Ferit. Aleyküm selam kardeşim. Ben yaratılışa inanıyorum, evrimi inkar ediyorum. Bugün bir evrimi destekleyen birisiyle sohbet ederken o bana şöyle bir soru sordu. Eğer insanlar Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan türemişse peki neden dört kan grubu var? Ben bu soruya cevap veremedim, donup kaldım. Sizden rica ediyorum. Bu sorunun cevabını bana yazasınız ya da programlarınızın birinde bu konuya aydınlık getirirseniz. Programlarınızı hep izliyorum. Lütfen bu sorunun cevabını bana yazın, rica ediyorum. İnşallah. Yani bir kere mesela şöyle bir soru olmaması gerekir. Niye insanın mavi göz rengi var, niye kahverengi göz rengi
tabii
var, dünya niye yuvarlak? Allah öyle dilediği için.
Hiçbir şeyin ikiden fazla olmaması lazım o zaman. Değil mi?
Yani yok, Allah yani çeşitlilik, farklılık yaratmış. Mesela 7 milyar tane parmak izi var. Allah öyle dilediği için bir parmak izi, bir parmak izine uymuyor kimsenin. Ki genetik bilgisi olmamasına rağmen. Çünkü genetik bilgi tek yumurta ikizlerinde bile aynı. Ama parmak izi orada farklı. Da farklı. Allah'ın yaratmasının sanatı. Kur'an mucizesi olarak da var zaten. Kan grubu da bu şekilde. Allah değişik kan grupları yaratmış. Mesela kan grubu nedir? Şimdi kırmızı kan hücreleri var, vücudumuzda oksijen taşıyan. Bunların üzerinde değişik antijenler var. Antijenik yapı deniyor bunlara. Nelerden oluşuyor bu antijenik yapılar? Proteinlerden oluşuyor, karbonhidratlardan oluşuyor, glikoproteinlerden oluşuyor ve glikolipitlerden oluşuyor. Protein, karbonhidrat, glikoprotein ve glikolipit yapısında moleküller kırmızı kan hücrelerinin özelliğini belirliyor. Ama bu insandan insana farklılık gösteriyor. Mesela biz 4 ana kan grubu olarak biliyoruz ama aslında bu farklılık daha da fazla. Yani bilinen 30 tane kan grubu var ve 600 ayrı maddeden, moleküler yapıdan oluşuyor. Ama önemsiz bunların çoğu. En önemlileri ABO ve RH dediğimiz gruplar. Çünkü asıl bunlara karşı bağışıklık sistemi reaksiyonu oluşturuyor. En sık ve önemli olanlar bunlar. ABO ve RH olarak kabul edilenler. Mesela bu RH sisteminde 50 tane antijenden oluşuyor RH sistemi. Öyle bir tane bir moleküler yapı da değil. Bunların en önemlisi de D antijeni denen bir yapı. Çünkü asıl buna karşı bağışıklık sistemi reaksiyon veriyor. Bundan dolayı D antijeni de, D yapısı o 50 tane ayrı alt molekülden D yapısı RH için son derece önemli. Şimdi bakın burada bazı grupların yapılarını görüyoruz. Ama bu tabii basitleştirilmiş ve genelleştirilmiş olarak. Mesela bir A grubu iki şekilde olabiliyor. Anneden ve babadan gelen iki tane A veya anneden ve babadan gelen 0 ve A birleştiği zaman A grubu meydana geliyor. B grubu olması için ya BB olacak ya da B0 olacak. Yani anneden B geliyor mesela, babadan 0 geliyor ama yine B grubu olur. B grubu baskın olduğu için. AB de sadece AB'den oluşuyor. 0 da sadece 0-0 olarak oluşuyor. Şimdi annenin ya da babanın A0 olduğunu varsayalım. Annenin işte baba A0 ise annenin de B0 olduğunu varsayalım. Bunların bakın çocuklara baktığımız zaman çocukların kan grupları AB olabiliyor, A grubu olabiliyor ve sıfır grubu olabiliyor. Bütün kan gruplarından olabiliyor. İşte Hazreti Adem'le Hazreti Havva'da bütün kan grupları oluşturacak genetik bilgiye sahiptiler inşallah. Onların çocuklarından nesilden nesile bütün kan grupları ortaya çıktı. Bu sorunun cevabı bu. Mesela aynı şeyi şeyin içinde soruyorlar bazen. Hatta evrimciler onu güya evrime deli gibi göstermeye kalkıyor.
Evet.
Adem'le Havva'dan oluşuyor, geliyoruz. Nasıl oluyor da bu kadar çok çeşit değişik insan ırkı var? İşte deri rengi evet. Var mesela. Çünkü Hazreti Adem'le Hazreti Havva her ikisi de bütün genetik bilgiye sahiptiler. Ve onların değişik kombinasyonları nesilden nesil aktarılarak değişik insan ırkları ortaya çıktı. Deri rengini kontrol eden, burada gördük değişik kan grupları, mesela 30 tane kan grubu var. Değişik deri renklerini kontrol eden en az 3 hatta daha fazla gen olduğu biliniyor. Ama bütün genetik bilgiye Hazreti Adem ve Hazreti Havva'da vardı. O genetik bilginin nesilden nesile aktarılırken ki değişik kombinasyonları siyah ırk, siyah deri rengi olarak, beyaz, sarı ırk, değil mi? Kızılderililer var mesela, Eskimo'lar var olarak ortaya çıktı. Ama ilk insandan itibaren var olan genetik bilgi, dolayısıyla evrime tabii ki delil değil. Çünkü ilk insandan beri var bu genetik bilgi. Bakın evet. Farklı kombinasyonları var, zaten en baştan beri var olan genlerin değişik kombinasyonları, değişik insan ırklarını, ondan sonra değişik kan gruplarını, değişik göz rengini ve değişik özellikleri meydana getiriyor. Sonradan oluşan bir genetik bilgi yok, bu çok önemli. Yani sonradan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'da olmayan bir protein, yepyeni bir gen, yepyeni bir özellik, yepyeni bir organ, böyle bir olay yok. Bütün canlılarda da bunun böyle olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Fosillerden görüyoruz. Biz canlıların nasıl olduğunu, özelliklerinin ne olduğunu, ne zaman ortaya çıktıklarını sadece fosil kayıtlarından bilebiliriz. Bakın 350 milyon tane fosil var. Onur hocam hatta orada gösterebilirsin belki. Evet, çok net işte. Bakın fosil bunlar. Değil mi? Milyonlarca yıllık fosil görüyoruz. Mesela bir kurbağa fosili bu. Kaç milyon yıllıktı?
Bu 12 milyon
yıllık. 12 milyon yıllık kurbağa fosili. Bakıyoruz, kurbağanın bakın bütün özellikleri burada görüyoruz kurbağanın. Çok net olarak baş kısmı, değil mi? Gözleri, ayakları, bakın ayakları da burada. 12 milyon yıllık kurbağa fosili görüyoruz burada. Günümüzdeki halini hazır mı sende?
Ben de hazır. O biri alabilir miyiz?
Evet, günümüzdeki haline bakalım.
Bu sincap, pardon. Kurbağayı göstereceğim.
Ben tutayım onu istiyorsan.
Yok yok.
Evet, şimdi bakın, kurbağanın 12 milyon yıllık halini gördük. Bir de günümüzdeki haline bakıyoruz. Nasıl? Milimetrik olarak aynısı değil mi? Ayakları, bacakları, yani bütün özellikleri bakın. Burada şimdi tekrar gösterelim, bakın ayaklarını görüyoruz. Başını görüyoruz, baş kısmını, gözlerini görüyoruz burada. Değil mi? Vücut yapısına bakalım. Şimdi şeye geçelim.
Sincap.
Günümüzdeki haline, hayır günümüzdeki haline. Bakın ayakları, bacakları, baş yapısı, gözleri tıpatıp aynı. Bu neyi gösterir bize? Genetik bilgide hiçbir farklılaşma yok. Yani kurbağa, evet, 12 milyon yıl önce sahip olduğu genetik bilgi aktarılarak, kurbağadan kurbağaya aktarılarak 12 milyon yıl boyunca gelmiş. Ama 12 milyon sonraki yıl kurbağayla ilk kurbağa arasında bir genetik bilgi farklılığı yok. Aynı proteinler var, aynı genler var. Sadece değişik kombinasyonlarıyla bir farklılık meydana geliyor. Ama zaten var olan bilginin kombinasyonu bu. Buna da varyasyon deniyor. Çok iyi bilinen bir şey genetik biliminde.
Bu da sincap.
Bu da sincap. Kaç milyon yıllık?
Bakıyorum.
37 milyon yıllık mıydı? 34 milyon yıllık mı?
37, evet.
37 milyon yıllık. Bakın günümüzdekileriyle tıpatıp aynısı. En ufak bir farklılık yok. Sincap, yine sincap. Neden? Çünkü genetik bilgisinde bir farklılık yok. Yani 37 milyon yıl önce olup da veya 37 milyon yıl önce olmayıp da şimdiki sincapta ortaya çıkmış olan bir protein, bir gen, evet, yok. Sadece mevcut olan genetik bilginin değişik kombinasyonları var. Bundan dolayı farklılıklar meydana geliyor, tür içerisindeki farklılıklar. Buna da varyasyon deniyor. Kesinlikle evrim değil. Çünkü evrimcilerin bize göstermesi gereken yepyeni genetik bilgi olacak. Hiç olmayan daha. Yepyeni organ olacak, yepyeni protein olacak, yepyeni tür olacak. Daha önce var olmayan. Böyle bir şey var mı? Yok. Zaten olamazdı. Yani neden olamaz? Çünkü Allah öyle bir mekanizma yaratmamış. Kopyalama mekanizmasıyla yaratmış DNA'yı. Genetik bilgi aynısıyla kopyalanarak aktarılıyor nesilden nesile ve o döllenme sırasında da mevcut genetik bilginin değişik kombinasyonları oluşuyor.
Evet.
Nasıl oluşuyor? Mesela crossing over diye bir sistem yaratmış Allah. Genler, anneden babadan gelen kromozomlar vardır, homolog kromozomlar. Homolog kromozomlar arasında karşılıklı gen alışverişi oluyor. Aynı noktadan kesişiyorlar kromozomlar. Dolayısıyla genetik bilgiyi karıştırıyorlar. Bir kromozomdaki genetik bilginin bir kısmı anneden, bir kısmı babadan olmuş oluyor. Bu bir varyasyon. Ama bakın dikkat edin, yeni gen yok. Yeni protein de yok, daha önce olmayan. Sadece zaten vardı o genetik bilgi, karıştırıldı. Bu bir. İkincisi mesela babadan insanlar örnek verelim. Yaklaşık 150 milyon tane sperm salgılanıyor. Değil mi? Hatta 175 olabilir, 125 olabilir. Bunların içindeki genetik bilgide hep ufak tefek farklılıklar var. Crossing over'dan dolayı. Bunlardan bir tanesi gidip döllüyor annenin yumurtasını. Dolayısıyla genetik bilgi bir farklılık meydana getiriyor. Onun için 7 milyar insan birbirinden farklı. Daha öncekiler de farklıydı. Onlar da farklı. Bu çünkü çok büyük sayıda bir kombinasyon şeyi meydana getiriyor. Yani evet, insan sayısının çok üstünde kombinasyon, mevcut kombinasyonun ihtimali. Allah'ın kontrolünde oluyor tabii. Yani öyle tesadüf, rastgele bir sistem yok. Ama önemli olan nokta şu, evrimcilerin iddia ettiği gibi genetik bilgi kesinlikle yok. Olamaz da zaten. Çünkü genetik bilgi o kadar kompleks bir yapısı var ki yeni gen oluşturacak bir sistem yok zaten. Tesadüf bunu hiç yapamaz. Allah dileseydi yaratırdı böyle bir sistem ama yaratmamış. Evet. Genetik biliminden bunu çok net olarak biliyoruz. Mutasyonlar da genetik bilgiyi sadece bozuyor. Yani yeni genetik bilgi oluşturmadığı bir yana, öyle bir şey zaten mümkün değil. Bir yere geldiği zaman, mutasyon vurduğu zaman geni mutlaka bozuyor onu. Kaç çeşit mutasyon var onu anlatalım. Harf eklemeleri, harf çıkarmaları olabiliyor. Bunlar çok büyük tahrip meydana getiriyor. Genetik bilgiyi iptal eden değişiklikler. İkincisi, mesela duplikasyon diye bir şeyi evrimciler hep dile getirirler. O da şu anlama geliyor. Bir gen var, aynısından bir gen daha oluşuyor. Yeni genetik bilgi var mı? Yok. Zaten bir kere aynısının kopyası çıkmış oluyor. Fakat bu da zararlı. Çünkü bu yeni duplikasyon sonucu oluşan yeni gen, yeni genetik bilgi gidiyor. DNA'nın herhangi bir yerine yerleşiyor. Yerleştiği yerde genin içine giriyorsa o geni tahrip ediyor. Genin özel kontrol eden genetik aktivasyonu özel bölgeleri vardır böyle gen başlangıcında. Oraya geldiği zaman onu tahrip ediyor. Ayrıca DNA'da çok hassas dengeler vardır. Yani bir gen mesela bir protein üretiyor veya birden fazla protein üretiliyor. Onlar hep hassas sınırlar içerisinde kontrol edilir. İkinci bir genin varlığı her zaman zararlıdır. Çünkü çok hassas dengeler var. Dolayısıyla zaten burada genetik bilgi, yeni genetik bilgi yok. Hatta şu örneği de verebiliriz. Mesela bir kitap var. Kitabın siz bir paragrafını alıyorsunuz veya bir sayfasını kopyalıyorsunuz. Onu gidip aynısıyla kitabın başka yerine yapıştırıyorsunuz. Şimdi burada o kitaptaki bilginin arttığı söylenebilir mi?
Hayır.
Hayır, söylenemez. O bilgi zaten vardı o kitapta. Birincisi kopyalandı. İkincisi, siz onu gidip rastgele bir yere yerleştirdiğiniz zaman ne oluyor? Bozulmuş. Anlamsız bir şey oluyor. Oranın, evet, anlamını bozuyor. Birdenbire mesela konu anlatılırken yine böyle alakasız bir şekilde bir önceki, daha önceki bir paragrafa geçiliyor. Bütünlüğü sonra yine bozulmuş, alakasız bir şekilde devam ediyor, değil mi? Bitti işte, bu kadar. Yani öyle evrim, mevrim yok. Faydalı mutasyon hiç yok. 60 yıl deney yaptılar zaten. Gösteremediler. Bakıyorsunuz doğada hiç örneği yok. Bir tane bir ara geçiş formu yok. Evrimin olmadığı net olarak kanıtlıyor. Kaldı ki en önemlisi proteinler tesadüfen olamıyor. Mutlaka başka proteinler gerekiyor. Mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Tekrar özetleyelim. Genetik bilgi zaten en baştan beri var olan genetik bilginin değişik kombinasyonları olarak devam ediyor. Varyasyonu meydana getiriyor ve DNA'daki genetik bilgi aynısıyla kopyalanarak nesilden nesile aktarılıyor.
Evet. Varyasyon da yani yavruların anne ve babanın tıpatıp aynı olmayıp daha farklı ve çeşitli olması tür içerisinde bir mucize zaten. Çünkü Allah orada bir mekanizma yaratıyor. Yani aynı genler içerisinde varyatif çeşitlenme yaratıyor. Bunu parmak izi örneğinde olduğu gibi milyarlarca çeşitte de yaratabiliyor. Göz ve deri rengi olduğunda gibi birkaç on tane çeşitte de yaratabiliyor. Ama burada kontrolün olduğu çok açık. Çünkü eğer evrimcilerin iddia ettiği gibi düzensiz ve DNA'da kendi kendine oluşabilecek bir çeşitlenme mekanizması olsaydı, o zaman bizim karşımıza çok acayip yaratıklar çıkması gerekirdi. Mesela mesela mavi renk derili insanlar da olabilirdi. Çünkü bu da bir renk, bu da bir pigment. Gözde oluyor ama başka yerde olmuyor. Veya mesela sakalların ve saçımızın sadece belli yerde ve belli uzunlukta olduğunu görüyoruz. Vücudun başka yerinde sakal ve saç gibi sürekli uzayan bir kıl yapısıyla karşılaşmıyoruz. Saç ve sakala benzer. Rengi de bunun ayrı bir varyasyon konusu. Ama varyasyon bütün canlılarda var olan ve belli bir ölçüde, belli bir limitte Allah'ın güzellik olarak kattığı bir konu. Evrimcilerin iddia ettiği gibi düzensiz ve ucu bucağı olmayan, limitsiz bir çeşitlenme gibi bir konuyu biz hiçbir yerde görmüyoruz. Allah hem güzellik olsun diye hem de çeşitli olsun diye, değil mi? Ufak çapta değişikliklere izin veren bir kromozom, genetik yapı Allah yaratmış vaziyette. Ama fosillere baktığımızda 12 milyon yıllık, 300 milyon yıllık, 500 milyon yıllık, milyar yıllık canlıların formlarını, tür şekillerini, ona özgü şeklinin aynen koruduğunu görüyoruz.
Evet, genetik bilgide değişiklik olmuyor çünkü. Evet. Yani çok önemli.
Ufak yeni renk, yok, desen, evet, değil mi? Ufak onlara değişiklik olabiliyor. O da Allah'tan bir güzellik olarak.
Ama Charles Darwin bunun böyle olmadığını zannediyordu. Çünkü o zaman genetik bilimi de yoktu. İnek pazarlarına gidiyordu, bakıyordu. İnekleri çiftleştiriyorlar birbirleriyle. Daha çok süt veren inek elde ediliyor. Bu doğru. Ama bunun bir sınırı vardır. Yani bu mesela mevcut genetik bilginin kombinasyonunun sınırı var. Daha fazla siz kombinasyon elde edemezsiniz. Daha çok süt veren inek elde eder ama bu ineği yeni bir organ ekleyerek başka bir türe kesinlikle şey etmez, dönüştürmez. Çünkü türler arasında kesin aşılmaz sınırlar vardır. Bu genetik varyasyonun alternatif sayısının limitli olmasından kaynaklanan bir durumdur. Darwin bunun böyle olmadığını zannediyordu. İneklere diyordu çok çiftleştirirseniz o başka türe dönüşecek. Hiçbir şekilde böyle bir gözlemlenmiş durum yok. Olamazdı zaten. Biliyoruz bugün genetik biliminden. Aynı zamanda Darwin tabii süper cahil. O dönemde genetik bilgisi falan da yok. Zaten bütün okullardan girdiği okullardan da atılıyor falan, öyle birisi yani. Babası bu adam olmaz diyor Charles Darwin için. Şeyi de söylüyordu. Mesela Lamarck'tan da etkilenmişti. Lamarck diye birisi var Darwin'den önce. O zaten hep reddediliyor da. Darwinizm reddediliyor artık gerçi. Şunu söylüyordu. Mesela ceylan benzeri canlılar ağaçları yapraklarını daha çok yaprak yemek için yukarı uzata uzata zürafaya dönüşürler. Yani şunu söylüyor. Kullanmaya bağlı bir organ gelişir, başka bir organa dönüşür. Evet. Başka bir türü de başka bir türe dönüşür diye bir iddiası vardı bunun. Halbuki hiçbir şekilde kullanımın genetik bilgi üzerinde bir değişiklik meydana getirmediğini biz biliyoruz bugün. Mesela şöyle düşünelim. Body yapan bir aile düşünelim. Nesilden nesil, babası body yapsın.
Dedesi
body yapsın. Body yapsın, onun dedesi body yapsın. Onun çocuğu böyle çok kaslı olarak doğar mı? Doğmaz. Neden? Çünkü genetik bilgide bir değişiklik meydana gelmez. DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. Her kasını kullananın kası gelişir. Kullanmazsa da gelişmez. Küçülür. Bunu biliyoruz. Ama Darwin bunun böyle olmadığını zannediyordu. Şöyle bir iddiası vardı. Yazdığı bir makalede söylüyor bunu. Diyor ki, mesela diyor, sünnet olan diyor, nesilden nesile sünnet olan, ki sünnet biliyorsunuz binlerce yıldır var. Musevilerden de daha önceden var değil mi? Binlerce yıldır devam ediyor.
Var.
Hiç çocuğu sünnetle doğan bir baba gördünüz mü? Yok. Doğmaz. Çünkü genetik bilgide bir değişiklik meydana getirmez. Yapamaz. Darwin doğar diyordu. Darwin sürekli zırvalıyordu. Bu da zırvalarından bir tanesi. Hep bakın bilim bize bütün iddiaların yanlış olduğunu tek tek gösterdi.
Evet maşallah. Ufak bir değişiklik hatada da söyleniyor mutasyonlarda çok ciddi rahatsızlıklar oluyor. Yani öyle oynanmaya dışarıdan müdahalelerle de müsait bir sistem de değil. Hem mükemmel hem belli bir limitte varyasyon güzellik Allah yaratıyor. Hem de oynandığı zaman çok ciddi hastalıklar oluyor. Kesin ve kati.
Crossing Over'dan bahsettik. Bakın onu göstereyim. Onunla ilgili bir filmimiz var.
Şey, iki.
Evet. Bu işte çeşitlenmeyi meydana getiren mekanizmalardan bir tanesi. Önemli bir mekanizma bakın. Şimdi babadan anneden gelen kromozomlar vardır. Aynı özellikleri kontrol eden homolog kromozomlar denir buna. Bunlar yan yana geliyorlar. Bakın aynı noktadan bir kesişme ile genetik bilgi alışverişinde bulunacaklar. Ama aynı noktada oluşuyor dikkat ederseniz. Mükemmel bir mekanizma bu. Bu da Allah'ın yarattığı bir mekanizma. İşte bu bireysel çeşitlilikleri meydana getiriyor. Veya aynı tür içerisindeki çeşitlilikleri meydana getiriyor. Alıyorlar. Bakın gördünüz mü? Genetik bilgide bir değişiklik meydana geldi. Dolayısıyla bu kromozomun yapısındaki genetik bilgiyle bu kromozomun yapısındaki genetik bilgi değişti. Ama aynı noktadan yaptıkları için genetik bilgide bir eksilme veya azalma olmadı.
Evet.
Yani mutasyon değil bu. Allah'ın yarattığı bir mekanizma. Bu şekilde işte bireysel farklılıklar meydana geliyor. Hiçbir insan diğerine tıpatıp benzemiyor. Mutlaka işte o crossing over sırasındaki genetik bilgi alışverişinden dolayı ya da döllecek spermin mesela bir tane olması o 350 milyon tane arasından ki 150 milyon çeşitlilik var orada. Allah bu şekilde bir sistemle insanları farklı yaratıyor inşallah.
Evet mesela yapboz örneğini de vermek istiyorum. Yüz binlerce yapboz sayfası görelim ama bu çok manalı ve anlamlı çok güzel bir resim tablosuna ait olsun. Şimdi böyle rastgele böyle yapbozu oradaki şeyleri o parçaların hepsini karıştırdığımızda bizim anlamlı karşımızda güzel yine aynı orijinali gibi şaheser çıkar mı? Çıkmaz. Ama crossing over'da Allah anlamlı ve güzel bir mekanizma yaratıyor. Oradaki parçaları öyle güzel bir anlam değiştirdiğiniz zaman bir öncekinin aynısı olmuyor ama yine güzel, anlamlı, aynı o türden bir tablo yine elde etmiş oluyoruz.
Ama bakın hiçbir farklılık yok. Bu çok önemli. Mesela insülin proteini aynısıyla Hazreti Adem'de de vardı.
Organlar özellikle aynı.
Keratin aynısıyla Hazreti Adem'de vardı. Kristalin proteini aynısıyla Hazreti Adem'de ve eşlere vardı. Tiroid hormonu aynısıyla vardı. Vazopressin aynısıyla vardı. Yani binlerce bakın 100 bin 200 bin protein olduğu varsayılıyor. Aynısıyla Hazreti Adem ve eşinde mevcuttu. Çünkü yeni genetik bilgi yok. O genetik bilginin Hazreti Adem ve eşinin sahip olduğu genetik bilginin mevcut kombinasyonları 7 milyar insandaki farklılığı ve değişik insan ırklarını meydana getirdi ama o zaten var olan genetik bilgiydi. Dolayısıyla bir genetik bilgide değişme, ekstra bir genetik, yeni bir genetik bilgi, yeni bir protein, yeni bir organ, yeni bir tür yok.
Yok, evet.
Bunu yani çok net olarak biliyoruz. Genetik bilimi artık net olarak gösterdi bunu. Çünkü DNA'nın yapısı, DNA'nın nasıl kopyalandığı, genlerin nasıl kopyalandığı, crossing over hepsi bunların ortaya çıktı ve gösterdi bize inşallah.
Evet, maşallah.
Zaten fosiller de bunu kanıtlıyor. Yani biz genetik bilim olmasa da, yani genetik bilimi hiç bilmesek bugün, moleküler biyoloji bilmesek, sırf fosillerden evrimli olmadığını biliyoruz zaten. Çünkü evrimli olup olmadığı fosillerden anlaşılır. Var mı yok mu bakıyoruz. Milyonlarca türü biraz önce gördük. Kurbağa fosili 12 milyon yıllık aynı. Bir anda ortaya çıkıyor hiç değişmiyor. İşte sincap bir anda ortaya çıkıyor hiç değişmiyor. Balık 500 milyon yıl önce bir anda 540 milyon yıl önce kambriyen balıkları bulundu. Bir anda ortaya çıkıyor, değişmiyor. Aynen devam ediyor. Yüz milyonlarca yıl boyunca evrim falan yok. Ara geçiş yok. Ara geçiş meydana getirecek mekanizma da yok. Bugün genetik de, moleküler biyoloji de
yok,
bunu
evet
kanıtladı. Yani öyle bir mekanizma da yok zaten.
Yani öyle köklü değişiklik yapan mekanizma yok. Mutasyon var, evet, ama öldürücü ve zararlı yapıyor. Öyle bir bilgi ekleyip anlamlı ve üstün değişiklikler yapmıyor. Bu genetik biliminin getirdiği son sonuç, aynen doktor hocam söylediği gibi bu. Maşallah, evet.
Evet, onun için Dawkins'e sorduklarında faydalı mutasyon örneği verir misin diye 20 saniye havaya bakıyor. Çünkü hiç yok. Halbuki evrime göre trilyonlarca olması gerekirdi. Trilyonlarca hayali şeyden evet bir tane bile örnek veremiyor. Durdurun yayını diyor. Çünkü yayın durmasa yarım saat havaya bakacak. 20 saniyede kesiyor yayını.
O susmanın sebebi de yani bilmemezlik değil. Hakikaten değil mi? Yıllarca, milyarlarca dolar harcanıp yapılmış deneylerin sonucu o susma. Ya orada bir sonuç görüyoruz. Bir bilgi eksik görmüyoruz. Orada cevap görüyoruz aslında yani. Değil mi? Hani bilmiyorum gibi bakmıyor. Kesinlikle yapıp yüz binlerce deneyin sonucunda faydalı bir tane bile mutasyonun ortaya çıkmadığı gerçeğinin oluşturduğu etiyor. Bakıyor çünkü yok. Yok da diyemiyor. Onun için yukarı bakıyor. Oradaki evet sonuç kesinlikle o. İnşallah. Söylediğin gibi doktor hocam zaten bu fosiller tarihi evrimciler tarafından da birçok canlının ortaya çıkış zamanı zaten hep spekülatif, provokatif olarak değiştirilerek lanse ediliyor. Mesela her söyledikleri şey birçok fosille yıkıldı. Dediler ki omurgalı canlılar özellikle denizde işte Jura döneminden sonra ya yani 200 milyon yıllık yıllardan sonra çıkmaya başladı. Halbuki bulunan omurgalı balık fosilleri ta kambriyen dönemine kadar uzanıyor. 500 milyon yıllara kadar uzanıyor. Dediler ki günümüzdeki vahşi kedilerin soyu 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon en fazla yıla sahip. Yani aslan, kaplan gibi canlıların. Halbuki 100 milyon yıllık vahşi aslan ve kaplan gibi kedigilere ait memeli kılı var. Amber içerisinde saklanmış. Bunu tayin yaptıklarında net günümüz kedigillerin aynısı olduğu görülüyor. Kaç yaşında? 100 milyon yıllık. Yani o özellikle çok hücrelerin ortaya çıktığı 550 milyon yıldan günümüze kadar birçok canlının ortaya çıkış zamanı ve onun anlatıldığı yaşam çevrimi evrimciler tarafından hep böyle yanlış olarak aktarılmış bilgiler. Allah'ın izniyle. Onları da inşallah önümüzdeki yıllarda doğrusu birebir ortaya çıkacak. İnşallah.
Evet. Evet hocam, dediğin gibi az önceki konularda da bahsettik. Doğada bir mükemmellik var. Mükemmel oranlar var. Şimdi ben de bununla ilgili bir sunumum var. Yağmur. Yağmurdaki mükemmel oran. Şimdi bununla ilgili sunumumuz var. Slaytlarımız gelirse daha anlaşılır olacak. Yağmurdaki ölçü. Evet. Yağmurdaki ölçü. Kur'an'da yağmurun belli bir ölçüyle indirildiği bildirilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ki o belli bir miktar ile gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti. Ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona yani 505 bin kilometre küpe ulaşır. Bu aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmur miktarıdır. Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona yani 505 bin kilometre küpe ulaşır. Bu aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmur miktarıdır. Eğer bu miktarda çok küçük bir değişiklik olsa bile kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz. Yağmur, Kur'an'da bildirildiği gibi yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam eder. Yağmurdaki ölçü sadece miktarında değil, aynı zamanda yağmur damlalarının düşüş hızında da söz konusudur. Yağmur damlası ne kadar büyük olursa olsun, yeryüzünün düşme hızları belli bir limitin üzerine çıkmaz. Nobel ödüllü Alman fizikçi Philipp Lennart çalışmaları sonucunda yağmur damlalarının çapları genişledikçe düşme hızlarının arttığını tespit etmiştir. Ancak Düşme hızındaki bu artış yağmur damlasının çapı 4,5 milimetre olana kadar devam etmekteydi. Daha büyük yağmur damlalarında ise düşme hızları saniyede 8 metreyi geçmemektedir. Bunun sebebi damlaların düşerken aldıkları şekil. Yağmur damlalarının bu özel şekli atmosferin sürtünme etkisini arttırıyor ve damlaların belli bir hız limiti aşmalarını da önlüyor. Yani tersi olduğunu düşündüğümüzde yine yaşanmayacak hale gelirdi. Seller, yağmurun aşırı hızlı yere düşmesi ya da çok büyük şeyler oluşturması yine doğada çok büyük tahribat oluşacaktı. Ama belli bir hızın üzerine, belli bir genişlik üzerinde, çap dışında bir noktaya ulaşmıyor. Belli bir oranı var yağmurun.
İşte o düzeni kim sağlıyor? Bunu mesela evrimcilere tesadüfle oluşumuna inanan herkese sormamız gerekir. Düzen var ve çok hassas bir düzen. Olmazsa ne oluyor? Bütün ekinler zarar görür. Onlar zamanla yok olur. Ondan sonra o hayvanlar yok olur. Ve canlılık devam edemez.
Evet.
Ya sonuç çok ciddi. Yaşam aralığı çok kısa, çok hassas, ince bir aralık. Buradaki düzenlerde oynama yaptığınız zaman yaşam aralığının dışına çıkıyor. Ne oluyor bu sefer? Canlılık tehlike altına giriyor. Canlılık milyarlarca yıldır devam ettiğine göre oradaki hassas düzeni kurup sürekli denetleyen kim? Değil mi? Öyle tesadüfen kendi kendine istediği kadar yıl geçsin ki yıl bu anlamda dezavantaj olur. Bu düzeni kuran kim? Yıllar ne kadar geçse de kendi kendine düzen oluşmaz.
Evet.
Bu çok net ve kati bir şey. Yani bilimsel hiçbir araştırmanın sonucunda geçen zamanla daha iyiye giden bir süreç dışarıdan müdahale edilmediği zaman, değil mi? Doğada böyle kendini bırakıldığı zaman daha iyiye, daha üstün bir forma dönüşen bir süreç hiçbir zaman yoktur. Her zaman için başıboş bırakıldığı zaman, ki Allah'ın izniyle hiçbir şey başıboş değildir kainatta, her zaman bozulmaya gider. Bir tane meyveyi dışarı bırak, çürür. Bir hayvanı öylece dışarıya bağla, bırak, yemesin içmesin, ölür. Bir yaprağı bırak, çürür. Ondan sonra tohumu bırak, ekme, su verme, o da yok olur, ölür. İlla ki düzen, ona illa ki çevredeki yiyeceklerden, gıdalardan destek, havanın, suyun belli bir oranda ve belli moleküllerin, belli elementlerin muhakkak belli oranda gelmesi, ona temas etmesi gerekir. Ki oradan bir düzen, değil mi, vuku bulsun.
Evet.
Yoksa kendi kendine bıraktığında her zaman için doğada çürüme, yok olma, parçalanma, kırılma görürüz. Düzene gidiş görmeyiz.
Efendim, maddenin yani kendi kendini organize ediyor fikri o kadar ilkel bir pagan dini ki böyle. Yobazlığın en büyüğü.
Evet.
3000-4000 yıllık bir yobazlıkla karşı karşıyayız böyle. Darwinizm saçmalığı. Ne alakası? Yani atomlar şunu iddia ediyor. O zaman atomu bir kere ilah haline getirmiş oluyor.
Doğru.
Çünkü madde diyor kendi kendini organize etti demek. Atomlar bir araya gelip ve maddenin dışında bir şeyi kabul etmedikleri için haşa, bakın maddeyi ilah kabul ediyor. Atomlar bir araya gelip bütün canlı varlıkları yarattılar haşa. Haşa insanı yarattılar demek oluyor bu.
Evet.
Yani bu o kadar akılsızca bir yobazlık sistemi ki. Yani işte 3000-4000 yıl önce de Sümerler, Mısır'daki Firavun aynı şeyleri söylüyordu. Firavunlar döneminde o dönemin dini buydu. Pagan dini. Bildiğimiz kadarıyla bir tane Firavun Allah'a inanıyor.
Hmm.
Onun dışında Mısır'ın çamurlarında, işte Nil'in çamurlarından hayat tesadüfen kendi kendine evrimleşerek oldu diyordu Firavun. Sümerler aynı şeyi söylüyordu tesadüfen evrimleştiğini. Eski Yunanlı da aynı şeyi söylüyorlardı. Pagan kültürleri bunlar. Yani 4000 yıllık bir yobazlık sistemi.
Evet. Hassas dengelere bir örnek olması için ışıkla ilgili bir videomuz var. Yani ekleyecek bir şeyiniz yoksa şimdi o videoda izleyelim. Konuyla alakalı devam etmiş oluruz.
Gözlerimiz, evrendeki ışınımın sadece kısa dalga boyunda olanlarını algılayarak görmemizi sağlar. Mikroskop, teleskop gibi birçok araç, her zaman için gözlerimize ve algılayabildiğimiz ışığın yapısına uygun olarak çalışır. Eğer ışık farklı niteliklerde olsaydı, mikroskop ya da teleskop gibi işlevleri olan araçları geliştirmek imkansız hale gelebilirdi. gözümüz gezegenimize hayat veren güneş tarafından yayılan ışık türünü fark edebilir şekilde tasarlanmıştır. Çok güçlü olan görünür ışığın göreceli kısa dalga boylarında hareket etmesi onu bizim algılamamız için biyolojik olarak uygun kılar. Uzatılmış radyo dalgalarını görebilmek için uydu anteni kadar büyük gözlere sahip olmamız gerekirdi. Gözlerimizin yakın kızılötesi ışınımlarını algılaması da bir işe yaramazdı. Bu durumda hiç durmadan dikkatimiz dağılacaktı çünkü ısı yayan her nesne o dalga boylarında ışıma yapar. Eğer kızılötesini görebiliyor olsaydık içinde bulunduğunuz oda baştan sona ışırdı. Çünkü gözün kendi de sıcak olduğu için kızılötesi ışınlar yayar. Şüphesiz böyle bir algılama dünyayı bizim için yaşanmaz bir hale getirirdi. Görülür ışığı oluşturan renk renk ışıklar farklı dalga boylarına sahiptir. Bu ışıkların dalga boyları santimetrenin milyonda 75'i ile 39'u arasında değişir. 20. yüzyılın tanınmış bilim adamlarından Isaac Asimov, ışığın dalga boylarındaki bu hassas ayarın önemini şöyle açıklar. Dalga boylarının kısa olması oldukça önemlidir. Işık dalgalarının düz çizgi yolu boyunca seyretmesi ve keskin gölgelere yol açmaları çevremizdeki olağan cisimlerden daha küçük oluşlarındandır. Karşılarına çıkan cisim dalga boyundan daha büyük olmadığı takdirde o cisimlerin çevresini dolaşıp içine alabilir. Örneğin bakteriler bile ışığın bir dalga boyu uzunluğundan çok daha büyüktürler. Böylece ışık onları mikroskop altında keskin biçimde belirler. Görünür ışığı oluşturan ışıkların dalga boyu şimdiki gibi kısa olmasaydı ne sahildeki bir kum tanesini ne de mikroskoplarla mikroorganizmaları görebilirdik.
Evet, bilimsel delillerin hepsi Allah'ın yarattığını gösteriyor. Ama bunların ortaya çıktığı dönemde çok büyük bir mucize ahir zaman. Hazreti Mehdi dönemi Allah inşallah bu dönemde nasip etti. Evet. Yani bilim daha önce de vardı. Ama Darwin'in bütün dünyayı Allah'ın dilemesiyle deccaliyetin bu sistemi, bu pagan dini, bu yobazlık sistemi bütün dünyayı kaplamıştı. Şimdi Allah bunu, bu pagan dinini, o da Allah'ın yarattığı kader içerisinde oldu hakimiyeti Darwin'in dünyada. Allah bilimsel delillerle Hazreti Mehdi'sini de göndererek inşallah ortadan kaldırıyor. Hazreti Mehdi'nin çıktığını da anlıyoruz inşallah. Çünkü deccaletin sistemi Darwin'in tepe taklak gidiyor. Bu çok önemli. Ve diğer bütün alametler de birer birer çıkıyor inşallah. İnşallah Hazreti Mehdi'den istersen
bahsedelim. Aynen öyle. Dediğimiz gibi biz Hazreti Mehdi'nin geleceğini artık biz müjdeliyoruz burada sürekli programlarımızda ve sürekli özelliklerinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi onunla ilgili bir sunumumuz var. Hazreti Mehdi insanlara ihsanda bulunacaktır. Zamanın İnkitağa uğrattığı, sistemlerin değiştiği yani bir dönemde Mehdi denen bir adam gelecek.
Evet,
ihsanı bol ve güzel olacak. Şimdi bu hadiste aslında bir de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alameti bildiriliyor. Zamanın inkitağa uğradığı yani sistemlerin değiştiği zaman diyor. Asrımızda komünizmin, faşizmin yıkıldığı, Sovyetler gibi büyük ülkelerde sistemin tamamen değiştiği bir asır oldu. Peygamberimiz 1400 yıl önce haber verdiği bir olayın gerçekleşmesine şahit oluyoruz tabii. O fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır.
Karşılıksız veriyor yani değil mi?
Evet,
maşallah.
Evet, aynen. Evet.
Çok tabii Allah korkusu ve sevgisi çok fazla. Çok mübarek inşallah. Çok üstün ahlaklı. Fakat ihsanı karşılıksız olacaktır diyor. Allah yolunda veriyor her şeyi inşallah Allah rızası için.
Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok cömert olacaktır. Ahir zamanda bir halife olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. Emirlerinizden bir emir olacak ki malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde al der. O da elbisesini yayar. Ve o da doldurur.
Mesela bu insanların bilmediği bir şey. Çünkü dünyada öyle bir adalet sistemi yok. zenginlikte adalet de yok. Hazreti Mehdi döneminde ki Hazreti Mehdi'nin cömertliğinin peygamberimiz malı saymayacaktır diyor. Birisi ondan mal istediğinde al der diyor inşallah. O kadar. O da elbisesini yayar ve odada doldurur. Karşılıksız veriyor inşallah. Böyle bir adalet sistemi, böyle bir zenginlik, böyle bir bolluk, bereket olacak inşallah. Ama adaletle dağıtacak Mehdi inşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Evet, Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok sevgi dolu ve sevecen olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam sevgisiyle, şefkatiyle, sevecenliğiyle tüm insanların kendisinden razı oldukları, çok sevdikleri, gönülden bağlandıkları bir insan olacaktır. Hazreti Mehdi döneminde sevgi, merhamet, şefkat o kadar yoğun olacak ki, güzellikler o kadar artacak, zenginlik o kadar çoğalacak, adalet, barış ve sükunet o kadar yaygınlaşacaktır ki, onun zamanında büyükler, keşke ben küçük olsaydım, küçükler de keşke ben büyük olsaydım diyeceklerdir. Peygamberimiz hadiste şöyle söylüyor. Herkes onun, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde sevdiği çocuklarına, İşten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasında merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak. Neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı sadece ehli iman için değil, yer ve gök ehli için dahi sevinç kaynağı olur. Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar, denizdeki balıklar dahi sevinirler. İnsanlar bal arılarının beyler etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner.
Ve şimdi burada tabii Hazreti Mehdi'nin çok güvenilir bir insan olduğunu anlıyoruz. Yani çok üstün ahlaklı, çok merhametli, çok adaletli. Mesela Peygamberimiz örnek verirken bir babanın çocuğunu çok seven bir baba örneğini veriyor. Evet. Değil mi? Çok şu bir önceki şeyi alalım inşallah.
Evet.
Bakın şimdi şöyle. Herkes diyor onun çevresinde sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da merhametli bir kralın huzurunda gibi olacak. Yani tam güvenilir. Herkesin sığınacağı, adil olduğundan, adaletli olduğundan emin olduğu. Çok emin birisi inşallah. Çıkışı sadece ehli iman için değil diyor. Yer ve gök ehli için dahi sevinç kaynağı olur diyor. Yerdeki hatta kuşları, gökteki kuşları ve yerdeki denizdeki balıklar bile hoşnut olurlar diyor. Yani insanlara karşı merhametli, sevgi dolu, hayvanlara karşı, bitkilere karşı inşallah öyle bir üstün ahlaklı insan inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam.
Evet.
Maşallah.
Hazreti Mehdi'nin sevgisi, şefkati ve merhameti insanların da birbirlerine sevgi duymalarına, sevecen olmalarına, şefkatli ve merhametli davranmalarına vesile olacaktır. Bu durum şu şekilde bildirilmekte. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında asr-ı saadette olduğu gibi küllenmiş duygular bir bir tomurcuklanacak, çiçek açacaklardır. Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle taş gibi kalpleri yumuşatabilecek, kömür gibi ruhları elmaslaştırabilecek, ölü ruhları İmanın nuruyla diriltebilecek.
Maşallah. Evet, şimdi, yani... Evet. Buyur doktor.
Buyurun hocam.
Estağfurullah. Yani bir birlikteliğe doğru götüreceğini çok belli eden bir hadis. Evet. Benim aklıma ilk şu geliyor. Bakın bir 20 yıl önce kimse pasaportların ve vizelerin kalkabileceğini aklının hayalini bile getirmezdi. Ama her geçen gün ilk önce onu hocamız söyledi. Vizeler kalkacak dedi. En son hatırladım 80'ne yakın ülkenin şu an vizesiz Türkiye ile yolculuk yapabilecek hale geldi. Her geçen gün daha da artıyor. Şimdi pasaportlar kalkacak dedi hocamız. Pasaportlar da birer birer her geçen gün bir tane daha ülkeye ekleniyor. Pasaportlar da kalkıyor. Yani bu ne demek? Her devlet üniter yapısında oluyor ama bir birlikteliğe doğru, bir güven iklimine doğru her geçen gün daha da gidiyor demek. Tam hadisin tahakkuk ettiğini görüyoruz.
Evet, evet. Yani gönül birlikteliği.
Gönül birlikteliği. Evet.
Tabii bakın burada Darwinizm, deccaliyet dünyadan sevgiyi almıştı. Kalpler taş gibi olmuştu hakikaten böyle. Sevgisizlik, korku ortamı, zorbalık, baskı, özgürlüklerin kaldırıldığı bir ortam olmuştu. Ama Hazreti Mehdi vesilesiyle Peygamberimiz söylüyor, taş gibi kalpleri yumuşatabilecek, insanların imanına vesile olacak, güzel ahlakın, sevginin dünya çapında geri dönmesine vesile olacağını anlıyoruz inşallah.
İnşallah. Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok cesur olacak. Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçiremeyeceği. Ehli beytime mensup birisi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. Devam ediyoruz.
Evet, hiçbir şey onu durduramıyor. Hatta diyor ki peygamberimiz önüne dağ çıksa diyor ezip geçecek diyor onu Allah'ın izniyle. Yani eze eze söke söke fikren bilimsel delillerle delillere kimsenin karşı çıkamayacağını bildiriyor hadislerde peygamberimiz. Elimdeki diyor ilim kılıncına boyun eğerler diyor. Yani yoksa diyor ölümüne fetva verirlerdi diyor. Ama diyor elindeki o ilim bilimsel delillere kimse karşı çıkamayacak ve karşı koyamayacaklar. Çünkü çok net karşı konulamaz delillerle ortaya çıkıyor inşallah Mehdi. Çok ilim vermiş Allah. Hadislerde de peygamberimiz bunu bildiriyor zaten. Kendisine verilen ilimlerin herkesten, tarihteki herkesten daha fazla olduğunu bildiriyor inşallah. Peygamberimiz de var tabii öyle yüksek ilimler inşallah.
Evet.
Bir de hatemil veli olan Hazreti Mehdi'de olduğunu görüyoruz maşallah. Ve net delillerle eziyor inşallah. Yani daha çıksa ezer dediği tabii net delillerle, bilimsel delillerle fikri olarak tam evet. Susturuyor yani inşallah şer odaklarını.
Evet. Allah kaderde böyle yarattığı için bu kesinlikle oluyor. Mesela başka bir hadiste de ona karşı yani yaptıkları her atak, vurulan her darbede onun sırtını genişletir diyor. Yani hayra dönüşletip zaten etki Hazreti Mehdi'nin lehine, İslam'ın lehine dönüşüyor. Aleyhte sözle yaptıkları çalışma bir anda lehe dönüşüp zaten yapılmış güzel böyle etkili olmuş bir şeye dönüşüyor. Bu Allah'ın kaderinde ve Allah'ın istediği bir şey olduğu için inşallah kimsenin önüne geçebileceği bir şey değil.
Evet. Bu da zaten deniyor ki insanlar hakka dönünceye kadar fikre mücadelesine devam edecektir. Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. Ey inananların efendisi, bize senin Mehdi'nin hakkında haber ver. İnananların efendisi dedi ki, ölüm geldiğinde korkmayacaktır. İmanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez. Savaşçılar ona karşı mücadele verdiklerinde tereddüt etmez. Cömerttir ve gözü pektir.
Bakın mesela çok cesur. Öldürmenin bile onu diyor korkutmayacağı diyor. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyor. Yani çok üstün ahlaklı olduğu için ve Allah'a tam teslim olduğu için hiçbir şekilde Allah'ın rızasının dışına çıkmıyor ve Allah'ın dışında hiçbir şeyden korkmuyor inşallah. Mesela ayette var ya münafıklar korkutmaya çalışıyorlar Müslümanları. Müslümanlar korkmaz tabii ki inşallah. Size karşı insanlar toplandılar artık onlardan korkun dendiğinde diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. İmanları artanlar ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir diyenlerdir diyor. Yani mümin ahlakı böyle oluyor. En fazla tecelli ettiği için Hazreti Mehdi'de de hiçbir şekilde hiçbir şey durduramıyor onu maşallah.
Maşallah evet. Doğru.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanın en hayırlısı olacaktır. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi olacaktır. Hazreti Mehdi insanların en hayırlısıdır.
Yani en üstün ahlaklısı, en imanlısı, evet. Maşallah en ilim sahibi, sahibi zaman diye geçiyor inşallah. Zamanın sahibi vakti olarak sahibi bildiriliyor diye. İnşallah. O döneme geldik. Dönemimiz inşallah İttihadı İslam dönemi. İttihadı İslam Kur'an'da farz olarak bildiriliyor Allah tarafından. Bakın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bunu açıklıyor inşallah. Kur'an ayetlerini ve peygamberimizin hadislerini şerh ederek Hazreti Mehdi zamanında gerçekleşecek olan İttihadı İslam'ı anlatıyor Said Nursi Hazretleri. Mesela Hakikatin Sesi'nde birinci sözde Hakikatin Sesi 27 Mart 1909'da diyor ki o ilgili bölümü okuyorum sadece. Gizlenmek, korkmak ikiyüzlülüktendir. Yani bu Müslümana yakışmaz tabii. İkiyüzlülük alametidir. Gizlenmek, korkmak. Farzda gösteriş yoktur diyor. Ve devam ediyor Said Nursi Hazretleri. Diyor ki bu zamanın en büyük farz vazifesi, bakın en büyük farz İslam birliğidir. İttihadı İslam'dır. Birliğin hedef ve maksadı o kadar uzun, kollara ayrılmış, her şeyi kuşatan, karar yerlerini ve İslam'ın ibadet yerlerini birbirine bağlayan nurani bir soyu harekete geçirmekle onunla bağlanmış olanları uyarma ve yükselme yoluna bir istek ve vicdani emir ile sevk etmektir. Bu birliğin yolu muhabbettir diyor. İki, bu birliğin yolu muhabbettir. Düşmanlığımız ise diyor, neyin düşmanlık olduğunu söylüyor? Cehalet diyor, Said Musa Hazretleri, ikiyüzlülük ve münafıklığadır diyor. Münafıklık sistemine karşı mücadele, yani düşman edinmek gerekiyor. Üç diyor, Müslüman olmayanlar emin olsunlar ki bu birliğimiz bu üç vasfa karşı çıkmaktır. Müslümanların birlik olması için bu üç özelliğe karşı çıkmak gerekiyor. Müslüman olmayana karşı hareketimiz iknadır. Yani Müslüman olmayanları da ikna ederiz. Zira onları medeni biliriz. Onlar medenidirler diyor. Anlatarak diyor. Bilimsel delillerle onlar ikna edilir. Ve İslamiyet'i sevgili ve yüce göstermektir. Zira onları insaflı zannediyoruz. Yine bakın diyor ki Üstad Said Nursi Hazretleri. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İslam birliğidir. Evet. Ve ayet devamında da o kadar uzun kolları ayırmış her şeyi kuşatan karar yerlerini, İslam'ın ibadet yerlerini birbirine bağlayan nurani bir soyu harekete geçirmekle onunla bağlanmış olanları uyarma, yükselme yoluna bir istek ve vicdani emiriyle sevk etmektir. Ve ayette şöyle buyuruyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'ın ipine hempiniz sımsıkı sarılın. Allah'ın emri bu inşallah. Allah'ın ipi Kur'an. Kur'an, Allah hepiniz sımsıkı sarılın diyor. Dağılıp ayrılmayın. Bakın Allah'ın emri var burada.
Evet, evet.
Değil mi? Dağılıp ayrılmayın, bölünmeyin. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı. Ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. İnananlar kardeştirler. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Yine bir hadiste de peygamberimiz şöyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Malik bin Zamr'a der ki, Emirül Mümini Ali aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Hayrın çoğu o zamandadır ey Malik. O zamanda Hazreti Mehdi zamanında kaimimiz Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam edecek. Sonra Allah herkesi onun etrafında toplayacak. Yani bir faaliyetlerine başlama dönemi var. Sonra diyor Allah herkesi onun etrafında toplayacak. Ondan sonra bir tanınma dönemi, bu uzun bir mücadele dönemi oluyor. Said Nursi de bildiriyor. Yaklaşık 40 yıllık. Evet, ondan sonra bütün insanlar etrafında toplanıyorlar. Herkes onu tanıyor ve herkes onu seviyor. Onun sevgisinden içer diyor Peygamber Efendimiz. Yine başka bir hadiste iman edenlerin efendisi der ki, Allah sizin için sizi birleştirecek. Bakın Müslümanları birleştiriyor. İttihad-ı İslam'a vesile oluyor. Ve sizi dağınıkken bir araya getirecek birini Hazreti Mehdi'yi çıkarana dek. İşte Mehdi'nin çok önemli vazifesi, en büyük farz olan İttihad-ı İslam'ı gerçekleştirmesi, vesile olması inşallah. Müslümanları bir araya getiriyor inşallah. Tabii Hazreti İsa ile birlikte, Hazreti İsa ile onun veziri olarak inşallah İslam ahlakının, İslam dininin tek din olarak bütün dünyaya hakim olmasına güzel ahlakın vesile oluyor. Yani demokrasi, laiklik, fikir özgürlüğü, bütün adalet bütün dünya çapında hakim oluyor. İnsanlar mutlu oluyorlar bilimde, fende, sanatta, teknolojide. Muazzam bir yükseliş meydana geliyor. Ve biraz önce de gördük hocamın okuduğu hadislerde. Öyle bir cömertlik var ki, cömert ki inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Öyle bir zenginlik oluyor ki, yani mal verecek kimseyi bulamıyor artık. Ve hesapsız, karşılıksız veriyor diyor inşallah Peygamber Efendimiz. Ve bunu bir dünya çapında yani bu gerçekleşiyor inşallah. Evet. Böyle hani fakir kalmıyor. Fakir kimseyi bulamaz diyor hadislerde. Verecek kimseyi. Çok hatta büyük. Veriyor... O da utanıp geri döner diyor, yaklaşık olarak söylüyorum hadiste inşallah. Geri vermek ister diyor, onu da almaz diyor Hazreti Mehdi. Öyle üstün ahlaklı, öyle cömert, öyle adaletli birisi inşallah. Sonra bakın başka bir hadiste peygamberimiz şöyle buyuruyor. O yılda kırmızı bayrağın, Türk bayrakları inşallah, Türk bayrağı. Ve sonra yeşil bayrağın sahibi olan oğlumun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti ilan olunacaktır. Demek ki Türklerden çıktığını anlıyoruz inşallah ama... Hem Türkleri hem Müslüman ülkeleri birleştiriyor. Yani Türk-İslam birliğinin ne vesile oluyor inşallah? Türk-İslam birliğini kuruyor inşallah. Evet, İnşallah. Bakın Allah ona Hazreti Mehdi'ye Rum'u, Deylem'i, Sind'i, Hindistan'ı, Kabil Şah'ı ve Hazar'ı fethettirecektir. O dönemde Rum da dinliyordu Türkleri ve bütün o bölgeleri ta Hindistan'a kadar, Hazar'a kadar, Kabil Şah'a kadar inşallah, Çin'e kadar... Bir demek ki Türk-İslam Birliği kurulacak inşallah. Evet, yine başka bir hadiste. Ve köşe bucakta benim oğluma Hazreti Mehdi'ye yardım edecek olan dağınık Türk bayrakları zuhur edecek. İşte bakın, Türk devletlerini dağınık olan Türk devletlerini birleştiriyor. Türk İslam Birliği ve bu Türkiye'nin öncülüğünde oluyor inşallah. Çünkü Hazreti Mehdi'nin çıkış yeri olarak zaten Peygamber Efendimiz nereyi söylüyor? Türkiye'yi, İstanbul'u söylüyor.
Evet.
Medine'yi diyor, manen fethedecektir diyor. Hangi Medine? Ya Resulallah dediklerinde Konstantinye'ye diyor Peygamberimiz. Kutsal emanetlerle çıkacağını bildiriyor. Kutsal emanetler Topkapı'da bugün. Değil mi? Peygamber Efendimiz'in hırkası, kılıcı, Peygamber Efendimiz'in kılıcı, hırkası ve sancağı Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetlerle çıkacak inşallah. Demek ki İstanbul'dan çıkacak. İstanbul'un manen fethi olacak inşallah. Değil mi? Güzel ahlak hakim olacak. Türkiye'den ve dağınık Türk bayraklarını toplayacaktır diyor. Türk İslam Birliği'nde kuracak. Ta Hindistan'a kadar, Çin'e kadar Türk İslam Birliği'ne vesile olacak inşallah. Bu dönemin içinde yaşıyoruz inşallah. Allah'ın izniyle 10 yıla kadar, Allah doğrusunu bilir, göreceğiz inşallah.
İnşallah.
Evet, bugün programımızın sonuna geldik. Bir hatırlatma yapalım. Bu akşam saat 22'de Sayın Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programını Kocaeli TV, ABA TV, A9 TV, Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Ben Oktar Hocama ve Onur Hocama teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.